sandallara nöbetle binerlerdi. Göksu öldü artık. Kimseler gelmiyor. Kaç senedir kayıkçısın baba?
35.
Bu yıpranmış, çatlamış, kararmış yüz, sanki Türk kanının katışıksız doğruluğunun, gür ve taşkın safiyetinin bir abidesiydi. Kalın boynuna doğru inen, beyaz sakalında, tertemiz geçmiş bir hayatın tarihi okunuyordu. 35 senedir hep kayıkçılıkla mı geçiniyorsun? İhtiyar doğru söylemeye alışık kimselerin keskin ve tereddütsüz bestesiyle. Evet, dedi. Arkadaşlarım hem kayıkçılık ederler hem de geceleri balığa çıkarlar. Sonra da durmaz yokluktan şikayet ederler. Ben hepsinden az kazanırım. Öyleyken hepsinden rahat geçinirim. Çünkü benim gönlüm toktur. Daha memleketteyken köyün bir ihtiyarı vardı. Herkes ona evliya derdi. Bir gün bana, oğlum rahat yaşamak istersen varken sevinme, yokken yerinme dedi. Ne mübarek adammış. Öyle bir öğüt verdi ki tükenmez bir hazine gibi. Bütün ömrümce bana yetti. Kayıkçının uzaklara dalan siyah duru gözleri dağılmış hatıraları bir mıknatıs gibi topluyordu. Müşterisinin kendisini dinlemesi onda konuşmak için cesaret ve heyecan uyandırmıştı. Artık İstanbul'a gidiyordum. Gittim, elini öptüm. Duasını istedim. Bana dedi ki, Poyraz rüzgarına karar olmaz. Lodos'a inan olmaz. Ham demir ve demiri dövmekle mücevher olmaz. İlla aslından olmalı, illa aslından olmalı. O zaman bu laftan pek bir şey anlamamıştım ama sonra aslı kötü kişiyi iki taş arasında essen, huyunu bırakmadığını gözlerimle gördüm. İki oğlum var küçük hanım. Biri bu yıl mülazım yani teğmen çıktı. Sızdırılmış altın gibi bir yüreği vardır. Anasının da benim de üstümüze titrer. Öteki oğlumu hiç sorma, bir canavar. Dayağını bile yedim. Ona ettiğim nasihatları toplasan bir kitap olur. Ne yaptımsa fayda vermedi. Bu oğlan bana kahrettikçe o mübarek adamı düşünürüm. Hey koca evliya, sahiden ham demir mücevher olmazmış derim. Kayıkçının hikayesine genç kızın dudakları kayıtsız kalamamıştı. Öyle babacığım, öyle. Sen iyi olursun da evladın kötü çıkar. Sen kötü olursun da evladın iyi çıkar. Bu iyilikler, kötülükler ezel pazarlığından gelir. Ali'ye de kayıkçı da o kadar dalmışlardı ki yaklaşan ayak seslerini ikisi de duymadılar. Ancak Kerim Bey'in sesi bu konuşmayı tamamlamış oldu. Kayıkçı şimdi ayağa kalkmış, müşterisine elini uzatmıştı. Seni beklettim Ali'ye. Fakat yanıma iyi bir arkadaş bulduktan sonra. Neler konuştunuz? Ali'ye devam etmesini talep eden bir mana ile ihtiyarın yüzüne baktı. Fakat o şimdi vazife anının kutsiliğine hürmet etmeyi bilen bir ağırbaşlılıkla susmuş, küçücük teknesini bir kaptan mesuliyetiyle idare ediyor, tek kelime söylemiyordu. Dereye girince birdenbire derin bir sessizlik başladı. Yeşil ve uslu suların bağrında yürüyen sandal, yavaş yavaş sazların, söğütlerin, yavrusu üstüne abanmış bir kanat gibi suları sıkı sıkı örten kuytuluğuna gizleniyordu. Göksu'nun bir halk şiiri kadar basit fakat candan ve sanatsız güzelliği içinde görmüş geçirmiş ve unutulmuş kimselerin mahzun ve melalli yani hüzünlü kederli manası hakimdi. Daha gidecek miyiz ki? Hayır, şu tahta iskeleden ileri gidilmez. Kayıkçı onları ince bir toprak yola çıkardı. Birbirlerine ta köklerinden kenetlenmiş gibi yapışık, üç çınarlara varıncaya kadar aynı yol devam ediyordu. Dağların ortasında yeşil bir vadi. Bu yeşilliğin arasından sızan ince bir dere. Oracıkta bir kır kahvesi var. Kahveci çömelmiş, çayırda otlayan bir kaz sürüsüyle ahbaplık ediyor. Onları görünce yerinden kalktı. Kazları da iki elini birbirine çırparak kovaladı. Fakat genç kahvecinin müşterileri çayırın muhtelif köşesine serpilmiş masaların hiçbirine iltifat etmediler. Gidip çınarların akarken donu vermiş bir kurşun gibi toprağın üstüne yayılmış köküne oturdular. Kahveci hala ayakta, onların bu hareketinde paradan kaçırmak isteyenlerin kastı olup olmadığını tetkik ediyordu. Fakat hayır, işte sesleniyorlar. Oğlum, bize ne varsa getir. Genç kahveci bugünün ilk müşterisine doğru sevinçle koşarken kazlar da korkarak ve bağırarak kaçışıyorlardı. Her şey var beyim. Kahve, çay, lokum, ala göztepe suyu. Kahveci kırmızı göksu testisini koymak için çınarların kökünde küçük bir düzlük ararken rahat iskemleleri bırakıp burada oturan müşterilerine hayretle bakıyor ve bu bakışını tabii göstermek için "Beyefendi, burada kolan salıncağı da vardır. Her gelen bir kere biner." diyerek büyük bir çınar ağacına kurulmuş salıncağı gösteriyordu. "İpleri sağlam mı?" Kahveci Aliye'nin sualine beyaz dişlerini meydana koyan geniş ve şen bir gülüşle güldü. "Elbette sağlamdır," dedi. Sonra çelimsiz vücudundan abanoz, yani sıcak iklimlerde yetişen bir cins ağacın koyu renkli çok makbul tahtası. Sonra abanoz gibi siyah, bol ve kıvırcık saçlarının büsbütün küçülttüğü ince esmer yüzünden umulmayan tatlı bir gevezelikle "İşte bunlar da kahvemizin sazı," diyerek derenin öte tarafında bütün bu sessiz ve kimsesiz sahayı seslendiren bostan dolaplarını işaret ederek çekilip gitti. Çepçevre dağların ortasında gönül damarı gibi akan dere, tatlı kıvrılışlarla oymalanarak yeşilliklerin arasına dalıp gidiyordu. Sanki bu sularda ihtiyarlamış, beli bükülmüş asırların zevk ve heyecan anlarının hal tercümesi yazılıydı. Bu dere kim bilir neler, ne alemler, ne aşk hatıraları görmüş geçirmişti. Fakat bugünkü aşkı hiç görmemiş ve belki bir daha görmeyecekti. "Ne düşünüyorsun Aliye? Güzel ve samimi bir yer değil mi? Buradan nasıl ayrılacağız? O kadar mı hoşlandın?" "Evet. Biliyorsun, bugün çocuklaşmak, ruhumu elemek, en gizli ve durulmamış hislerimi de bulup çıkarmak ve söylemek istiyorum. Fakat ne tuhaf, hiç ama hiçbir şey bulamıyorum. Yok bir şey yok." "Hiç mi?" Kız güldü ve "Sen, yalnız sen varsın," dedi. "Mamafih bir gün olup hayat bağım kopsa, ölsem, gene de aşkımla yaşayacağım. Onu kaybetmeyeceğim, öyle değil mi? Tekrar et, söyle, öyle değil mi?" "Senin aşkın dünyada mı başlamış ki dünyada bitsin? İnsan nerede olsa kendi manasıyla beraberdir. Nitekim İrfan Paşa bu dünyadan çekildi fakat benim hayatımdan çekilmedi. Fazla olarak bana kendi torununu gönderdi. Kendi manasını taşıyan, manasına varis yani mirasçı olan şu vücuttan kendini gösterdi. Değişen şekildir. Ruh ve asıl değişmez Aliye. İnsan servetini, mülkünü, evladını, şerefini, hasılı dünyada bulduğu bütün varlıklarını, hatta zamanı gelince kendi maddi heyetini yani dış görünüşünü de kaybeder. Fakat manasını, gerçek hüviyetini, aşkını asla. Gece olduğu zaman güneş kaybolmamış, dünyanın öteki yüzüne geçmiştir. Ağaçların rüzgarla birbirine sokulan dalları tatlı bir hışırtı ile sanki onlara cevap veriyordu. Kahvecinin "Bir çay daha getireyim mi?" diyen sesine anlaşılmaz bir sözmüş gibi bir zaman cevap veremediler. Aliye şimdi derede yüzen kazların yanına sokulmuş, onlara ekmek atıyordu. "Şunlara bak, gagaları, ayakları bembeyaz, tüyleriyle onlar en hoşlandığım hayvanlardan biridir. Kazları ben de severim Aliye. Şu itibarla ki her an uyanık ve sesli olmak suretiyle İnsana uykusuz gecelerinde arkadaşlık ederler. Haydi kolan vuralım ki." "Olmaz Aliye, yorulursun. Yorucu hareketlere henüz senin için izin yok. Hem artık akşam oldu. İstersen yavaş yavaş gidelim. Peki, gidelim. Fakat bizi karşıya bu sandal geçirsin. Çok geç olmaz mı? Mehtap da yok. Sen varsın ya. Ali'nin ısrarına peki demekten başka çare yoktu. Onlar sandala bindikleri zaman güneş ufukla dudak dudağa gelmişti bile. Dere birkaç saat evvelki belirli çizgilerini kaybetmiş, gecenin esmerleştirdiği tabiat yağız bir çehreye dönmüştü. Bütün bu dekor içinde her şey susucu, her taraf dinleyiciydi. Tabiatın sessizliği onlara da bulaşmış, onlar da konuşmuyorlardı. Dereden çıkınca denizin hafif çırpıntısı bu durgunluğu bir parça hırpaladı. Boğaz gecelerinin ezeli yoldaşı kurşuni ve yekpare bir sis, ıslak bir gömlek gibi her tarafa birden sarılmıştı. Karşıya geçmek için daha yarım saatten fazla bir zaman lazımdı. Halbuki onlar henüz denizin ortasındaydılar. Üşüyorum ki. Kerim Bey telaş ve üzüntüyle karanlıkta Aliye'nin elini aradı. Bu eller hakikaten buz gibi olmuştu. Onun sıhhati için üşümek korkunç bir tehditti. Ne yapalım Aliye? Sonra kayıkçıya dönerek, yedek küreğin var mı baba? Sana yardım edeyim de çabuk gidelim. Hayır beyim. Ne yapalım Aliye, söyle. Dur sana ceketimi vereyim. Genç kız şiddetle karşı koyuyor. Hayır, giymem. Ben üşümüyorum ki. Olmaz, giymem. Kerim Bey ceketinin düğmelerini açıyor. Gel öyleyse, hiç olmazsa bir kısmından istifade et. Aliye bir kere daha bu kolların çemberi içinde kalmıştı. Aynanın karşısında saçlarını tarayan hasta Aliye'yi bir kere daha bu kollar kucaklamış, yatağına götürmüştü. Aliye şimdi Kerim Bey'in tek kolunun içine büzülmüş, vücudunun yarısı bu vücuttan, bu sevdiği, hayır taptığı vücuttan doğrudan doğruya sıcaklık alıyordu. Isındın mı biraz? Üşüyorum. Kızın başı biraz daha bu sıcak göğse sokuluyor. Kerim Bey tek kolunun kavisini az daha daraltıyor. Aliye'nin profili şimdi tamamen bu göğüste yatıyor ve hiç konuşmuyor. Titriyorsun Aliye. Kız gene konuşmuyor, cevap vermiyor. Kerim Bey'in başı bu kalkmayan başın üzerine eğiliyor. Aliye, Aliye! Fakat bu dudaklar onunla ne kadar yakından konuşsa, ne kadar yakıcı sözler söylese faydası yok. Kerim Bey biraz daha eğiliyor. Fakat artık o da bir şey söylemiyor. Onun da dudaklarında aşkın satvetli, yani sindirici, karşı konulmaz derecede zorlu, kuvvet ve güce sahip olan sükutundan başka bir şey yok. Siyah, simsiyah sular bu aşk gecesinin tek şahidi olarak kalıyor.